Ayrım 7. Kontrgerilla örgütlenmesi 2. Ferit İlsever. Sayfa 93. 4. Bölüm. 5 Haziran 1977 seçimleri ve kontrgerillanın darbe girişimi. Kontrgerillanın devleti ele geçirme operasyonu. Kontrgerillacılar ilk adımı atmışlar ve bir siyasi partide güçlerini birleştirmişlerdi. İkinci adım bu partiyi iktidar yapmaktı. Bugün için Türkeş'in tek başına iktidar olması mümkün değildi. Böylece AP, MAP, CGP ve MSP'nin kurduğu 1. Milliyetçi Cephe, 1. MC hükümetiyle MHP'yi güçlendirmeyi ve yarın diğerlerine tekmeyi vurarak tek başına iktidara oturmayı hesapladılar. Kontrgerilla kliğinin dağılmasını durdurmak ve yeniden güçlenebilmek için MHP'nin iktidarda bulunması şarttı. 1. MC hükümeti daha kurulduğunun ilk gününde geniş halk yığınları ve hakim sınıfların önemli bir kesimi tarafından endişeyle karşılandı. Milliyetçi Cephe, MC, Türkiye'yi nereye götürecekti? MC iktidarının halk için anlamı açıktı. 12 Mart diktatörlüğünün toparlanarak sürdürülmesi. Türkiye'nin büyük güçleri ise CHP ve AP'nin işbirliğiyle bir istikrar döneminin açılmasını istiyorlar, ülkenin yeni 12 Mart'lara tahammülü olmadığını görüyorlardı. 1. MC hükümeti parlamentodan güvenoyu almıştı ama büyük çoğunluk Türkiye'nin maceraya sürüklendiği kanısındaydı. 12 Mart kalıntıları MC'nin kurulmasıyla birlikte planlarını uygulamaya koyuldular. Türkeş'in 12 Mart döneminde ordu içinde kurduğu ırkçı milliyetçi junta şimdi iktidara ortak olmanın olanaklarından da yararlanarak hızlı bir örgütlenme çalışmasına girecekti. Ordu içindeki bütün kilit mevkiler Türkeş yanlarının eline geçmeliydi. Vurucu güç oluşturan askeri birlikler, kritik karargahlar, orduda tayin işlerinin yapıldığı komutanlıklar ve subay astsubay yetiştiren askeri okullar özellikle önemliydi. Özetle devletin temel unsuru olan orduda Türkeş cuntasının hakimiyeti sağlanmalıydı. MİT, polis ve jandarmada da Türkeş'in etkinliği artırılmalıydı. Ayrıca diğer devlet kuruluşlarında kilit mevkilerine ırkçı milliyetçi unsurlar getirilmeliydi. 1. MC'nin başbakanı Süleyman Demirel, Türkeş'in bu planın uygulamasına göz yumarak en büyük yanlışı yaptı. Orduda baskı, şantaj ve tehditle güç oluşturmaya girişildi. MİT içinde Müsteşar Hamza Gürgüç'ün de yardımlarıyla 12 Mart'ta adı kontrgerillacıya çıkmış olan MİT'çilerden bir junta örgütlendi. MİT'in bütün daire başkanlıkları Türkeş'çilerin eline geçti. Polis ve jandarma içine MHP'lerin faaliyeti arttı. İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Teşkilatı yeniden örgütlenerek başına Cihat Akyol getirildi. Bu teşkilatın da çabalarıyla bütün yurtta sivil savunma adı altında halka karşı psikolojik savaş yürütecek örgütlenme geliştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ali Nahi Erdem'in hoşgörüsüyle bakanlık örgütü MHP'lileştirildi. Orta dereceli okullara eğitim enstitülerine MHP'li müdürler atandı. Eğitim programları ırkçı milliyetçi ideolojiyle yeniden yapılandırılmaya çalışıldı. Diğer bakanlıklarda da MHP'lilerin etkisi artırıldı. Kırıkkale Silah Fabrikası, Seydişehir Alüminyum Fabrikası, Tariş Fabrikası gibi birçok büyük fabrikaya komandolar yerleştirildi ve işçiler bunların zorbalığıyla sindirilmeye çalışıldı. İktidarın yardımıyla işçi sınıfı içinde Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu, MİSK, faaliyete sokuldu. Devletin MHP'lileştirilmesi operasyonu, 1. MC iktidarının ve komandoların halk üzerindeki baskılarıyla birlikte yürüyordu. Hem şimdi eskisinden farklı olarak, başbuğ iktidara da oturmuştu ve komandoları daha da cüretliydi. 1975 yılı, kitle mücadelesinin yükseldiği, halk yığınlarının MC'ye kararlılıkla direndiği yıl oldu. Haziran ayında Türkeş'in İzmir'de yaptığı ve yaklaşık 80 bin işçinin katıldığı uyarı direnişi MC'yi hedef alıyordu. Temmuz ayında ise 6 bin işçi greve gitti. İşçi mücadelesi Ağustos ayında daha da yayıldı. Bu ayda özellikle metal iş kolunda çalışan 30 bin işçi grev ve direniş yaptı. İstanbul'da Bereç işçilerinin direnişini özellikle belirtmeliyiz. Bereç işçileri halkla birleşerek polis saldırısını püskürttü. Bu kararlı mücadele işçi sınıfının MC'den nefret ettiğini gösteren bir örnekti. Yine bu dönemde devrimci hareket değişen şartları göz önüne alarak siyasi çizgisini değiştirmiş ve iki süper devlete, ABD ve Rusya, karşı bağımsızlık bayraklarını yükseltme kararı almıştı. Bunun arkasından bir dizi bağımsızlık eğilimi ve işçi köylü mücadeleleri geldi. Ağustos 1975'te Milli Kurtuluşçular İzmir'de Amerikan PX binasını işgal ederek iki süper devleti protesto ettiler. Yine bu ay içinde Adana'da İncirlik üstüne doğru bağımsızlık yürüyüşü yaptılar. Kasım ayında Karamürsel İstanbul arasında iki süper devleti protesto eden bağımsızlık yürüyüşü düzenlendi. Haziran 1975'te Söke'nin Sazlıköy'ünde tarım işçileri ağ baskısını protesto etmek için direnişe geçti. Ağustos ayında Beylikköprü köylüleri toprak mücadelesine atıldı. 30 Ekim 1975'te Salmanı Pak köylüleri toprak ve bağımsızlık yürüyüşü yaptı. Ekim ayında Tariş Üzüm Fabrikası, Aralık'ta da Tariş İplik Fabrikası işçileri direnişe geçti. Yine Aralık'ta Seydişehir Alüminyum Fabrikası'nda MHP'li komandolarla işçiler arasında şiddetli mücadeleler meydana geldi. Gençlik de komando saldırılarına karşı kararlılıkla direniyordu. 24 Nisan 1975'te İstanbul Site Yurdu'nda Abdi Güner'in komandolarca şehit edilmesiyle Aralık ayında Cezmi Yılmaz ve Halit Pelitözü adlı devrimci gençlerin pusuya düşürülerek öldürülmeleri halkın da katıldığı büyük gösterilerle protesto edildi. Ekim 1975'te Senato 3'te 1 yenileme seçimleri yapılacaktı. Seçimler MC için bir sınav niteliğindeydi. Eylül ayında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, Türkeş'in asayiş planını kabul etti. Planın özü halk üzerindeki baskıların arttırılmasıydı. Bu karardan sonra işçi mücadelelerine ve CHP'nin seçim mitinglerine bir dizi saldırı tertiplendi. Bu saldırılar mitin, polisin ve komandoların ortaklaşa harekatıydı. Doğu'da jandarma baskısı arttırıldı. Jandarma komandoları özellikle Hakkari'nin Beytüşşevap ilçesinde terör estirdiler. MC iktidarı halka cepheden yönelttiği saldırıları sinsi tertiplerle birlikte yürütüyordu. MİT ve polis içindeki MHP'li unsurlar 12 Ekim seçimlerinden önce bu amaçla bir dizi tertibe giriştiler. Kışkırtıcı ajanlar Uşak, İzmir, Fethiye ve Tunceli'de devrimci sloganları kullanarak CHP mitinglerinde olay çıkarmaya çalıştılar. Bu son tertip ve kışkırtmaların hedefi açıktı. Birinci olarak devrimcileri olay çıkaran, kargaşalık yaratan bir grup gibi göstererek gözden düşürmek, devrimci sloganları karalamak, kontrgerillanın devrimcilerle CHP'lileri çatıştırma politikasını hayata geçirmek, elde etmek istedikleri sonuç halkın MC üzerinde toplanmış olan nefretini devrimcilere yöneltmekti. İkinci amaç ise CHP'yi gerici bir noktaya çekerek devrimcilere yöneltmekti. İkinci amaç ise CHP'yi gerici bir noktaya çekerek devrimcilere düşmanlığı körüklemekti. CHP bu dönemde MC'ye karşı mücadele yürütüyordu. Tertipler onu bu tutumundan vazgeçirme amacına da hizmet ediyordu. Devrimciler kontrgerillanın oyununu bozdu. Uşak, İzmir ve Fethiye'deki polis tertipleri boşa çıkarıldı. Ekim seçimleri faşist kliğin gerilediğini gösteren yeni bir örnek oldu. Kısmi seçimlerde CHP oyların %44'ünü, AP %41'ini, MHP ise %3'ünü aldı. Asayiş planı ile kanlı saldırılar. Seçimlerden sonra Türkeş'in asayiş planının uygulanması hızlandırıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar, Cumhuriyeti koruma, milli bütünlük gibi sözler arkasında halka yönelttiği tehditleri sıklaştırdı. Buna paralel olarak komandolar gençliği hedef alan saldırılarını artırdılar. Komando saldırılarının iki amacı olduğu görülüyordu. 1. Hedef gözetmeksizin doğrudan doğruya topluluklara saldırarak gençlik kitlesinin tümünü yıldırmak. 2. Tek tek gençleri pusuya düşürüp öldürerek devrimci gençlerin gözünü korkutmak. Eylül 1975'ten sonra gençliği hedef alan saldırı ve ölüm olaylarında hızlı bir tırmanma görüldü. Daha önceki aylarda şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 1 veya 2 iken bu rakam Eylül'de 5'e çıktı. Ölü sayısı Ekim'de 3, Kasım'da 7, Aralık'ta 6 idi. Ocak 1976'da ise bu rakam 16'ya fırladı. Şubat ayında 3 kişi öldürülürken Mart'ta 9, Nisan'da 5 kişi daha katledildi. Öldürülenlerin çoğu devrimci gençlerdi ve genellikle üniversiteye yönelen komando saldırılarında şehit edilmişlerdi. Cezmi Yılmaz ve Halit Pelitözü adlı gençlerin İstanbul'da tuzağa düşürülerek öldürülmeleriyle 18 Ocak 1976'da Zeytinburnu'nda Attila Özkan adlı gencin polisin vurucu timlerinin baskında öldürülmesini ve Şubat 1976'da Malatya'nın Beylerdere'sinde 3 gencin baskın sonucu katledilmesini 12 Mart'ı hatırlatan MİT ve polis saldırılarının örnekleri olarak özellikle anımsatmalıyız. MC'nin bu aylardaki baskılarının bir örneği de 6 Aralık'ta yapılacak öğretmenlerin örgütü TÖBDER mitinglerinin kanunsuz olarak engellenmesiydi. Bütün yurtta yapılacak mitinglerde halk, MC'nin baskı ve cinayetlerini protesto edecekti. İçişleri Bakanı, mitingler yapılırsa TÖBDER'i kapatmakla tehdit etti. TÖBDER yöneticileri de mitingleri yapmaktan vazgeçtiler. Bu karar çok sayıda TÖBDER üyesinin tepkisiyle karşılaştı. MC'nin ve komandoların saldırıları işçi sınıfını da hedef alıyordu. Grev ya da direnişe geçen her fabrika, polisin ya da komandoların baskısıyla karşılaşıyordu. Özellikle Tariş ve Seydişehir fabrikalarında yoğunlaşan sistemli terör, işçi sınıfına gözdağı verme amacına yönelikti. Asayiş planının sahneye konulduğu Eylül 1975'ten sonra işçi mücadelesinde sürekli bir düşme görüldü. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında grev yapan işçi sayısı 3000, 5000 ve 6000'di. Aralık ayında sağlık işçilerinin greviyle bu rakam 50.000'e yükseldi. 1976'nın ilk 7 ayında ise grevler yok denecek kadar azaldı. Genel bir değerlendirme yapılacak olursa 1974'te greve giden işçi sayısı 37.000 civarındadır. 1975 yılında bu rakam 210.000'i bulmuştu. Oysa 1976'nın ilk 7 ayında toplam rakam 12.000'dir. 1975'in son aylarında ve 1976'nın ilk 7 ayında büyük bir düşüş göze çarpmaktadır. Bunun en önemli sebebi MC'nin tek tek grevlere uyguladığı baskıydı. İlginç bir nokta da faşist saldırı kampanyasıyla birlikte maceracı eylemlerin artmasıydı. 12 Ekim seçimleri sırasında uygulanan devrimci hareketle CHP'nin arasını açmaya hizmet eden tertipler daha sonra da görülmüş. Bunun yanı sıra maceracıların bombalı, silahlı eylemlerinde hızlı bir artış olmuştur. 1976'nın Ocak ayından itibaren çeşitli bankalar, iş yerleri ve sanayi odası gibi kuruluşlar bombalanmış ve saldırılara bazı maceracı örgütler sahip çıkmıştır. Maceracı eylem dalgası özellikle Mart ayı içinde Kızıldere katliamının intikamını alacağız sloganıyla kabartılmıştır. Bu arada komando saldırılarına bireyci terör eylemleriyle cevap vermek çizgisi de gelişti. Komando saldırılarında birçok devrimci genç şehit olurken bazı maceracılar da aynı yönteme başvuruyorlardı. Daha sonraki günlerde İzmir'de polisin TİKKO örgütüne karşı operasyona giriştiği bildirildi. TİKKO ile ilgili operasyonlarda ön planda İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Yalçın görünüyordu. Mehmet Yalçın'ın adından 5 Haziran seçimlerinden önce Ecevit'le Çiğdil'de yapılan suikast girişimi sırasında da çok söz edildi. Yalçın suikast girişimini örtbas etmeye ve olaya bir kaza süsü vermeye çalışmıştı. Her iki karanlık olay kontrgerillanın polis teşkilatını ele geçme faaliyetinin İzmir Emniyetine de uzandığını gösteriyordu. TİKKO'nun yaptığı banka soygunları ve örgütün başını çeken Köfteci Zeyno hikayeleri büyük basının sayfalarını kapladı. Çok sayıda insan tutuklandı ve baskı gördü. Asayiş planının sahneye koyulmasıyla birlikte maceracı dalganın kabarması da ilginçti. MHP ne zaman zor durumda kalsa ve saldırılarını artırsa bazı sahte solcu örgütler sahnenin öbür köşesinde boy gösterdiler. Türkiye bu olaya defalarca tanık olmuştur. Bu kargaşalık ve anarşi girdabı içinde devrimci hareket de MC'nin saldırılarına hedef oldu. Polis devrimcilerin iş sorunlarıyla uğraşmasından da yararlanarak onları bölmek ve zayıf düşürmek amacıyla Mart ayında bir saldırı başlattı. Aydınlık ve Halkın Sesi dergileriyle devrimci gençlik birliklerinin gizli örgütün organları olduğu iddiaları yeniden piyasaya sürüldü. Birçok devrimci gözaltına alındı ve işkenceye uğradı. Polis saldırısını provokasyon bildirileriyle desteklemeye çalışıyordu. Halkın Sesi dergisinin klişesiyle yayınlanan bir bildiride, Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi, TİİKP adlı gizli örgütün rumuzuyla Aydınlık Yayınları'nın amblemi de bulunuyordu. Amaç, Halkın Sesi ve Aydınlık Yayınları'nı TİİKP'nin yayın organları ve dergiyi bir silahlı ayaklanma hareketi içinde göstermekti. Bundan da önemlisi, Halkın Sesi'ni baştan beri izlediği faşistleri tecrit ve mümkün olan herkesi birleşmek siyasetinin tersine, Ecevit'e dahil herkesi faşist ilan etmiş gibi göstermeye çalışıyordu. Tertiplerin amacı, proleter devrimcileri müttefiklerinden koparmak, özellikle CHP ile aralarını açmak ve polis saldırısını ilerletmekti. Devrimcilere yöneltilen polis saldırısı en çok sahte solcu grupların işine yarıyordu. Sovyetler Birliği'ne bağlı sahte Türkiye Komünist Partisi, TKP, kliği güç topluyordu. Bu dönem sahte TKP'nin sendikaları ve kitle örgütlerini tepeden ele geçirdiği dönemdi. MC'nin devrimcilere saldırısı bu alanı onların gelişmesine açmaya da hizmet ediyordu. Bu saldırıda MC'nin bir yıl boyunca Rusya ile geliştirdiği ilişkilerinde rolü vardı. Devrimci hareket, MC'nin kapıları ABD'nin yanı sıra Rusya'ya açma siyasetine karşı da kararlı mücadele yürütüyordu. Devrimci hareketin susturulması veya baskı altına alınması, MC yöneticilerinin ABD'nin yanı sıra Rusya ile diledikleri gibi flört etmelerini de sağlıyordu. Nitekim MC'nin Dışişleri Bakanı Çağlayan Gil, bir Moskova gezisinde Sovyet yöneticileriyle devrimcilerin kellesi üzerine pazarlığa dahi oturtmuştu. Mart ayındaki saldırı işte bu etkenler göz önüne alınarak tezgahlandı. Fakat polis saldırısı sınırlı kaldı, fazla ileri götürülemedi. Türk eş cuntasından bir adım daha. Görüldüğü gibi kitle mücadelesinin geçici bir durgunluk içine girdiği, anarşi ve terörün yükseldiği bir dönemden geçiyordu Türkiye. 1976 başlarında 1. MC iktidarının halkla bir hesaplaşma istediği hissediliyor, saldırılar, tertipler ve kışkırtmalar giderek artıyordu. Bir şeyler dönüyordu ama neydi? Nisan 1976'da orduda yapılan operasyon duruma biraz açıklık getirdi. Lockheed rüşvet olayı dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Emin Alpkaya istifa edince yeni komutanın kim olacağı sorunu ortaya çıktı. Aslında ordu içindeki geleneklere göre tek aday Orgeneral İrfan Özaydınlıydı. Ancak MC 12 Mart'ta kontrgerillaya alet olmadığı için Özaydınlı'yı istemiyordu. Türkeş Cuntası Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Namık Kemal Ersun'un getirilmesini istiyordu. Böylece Özaydınlı ve Ersun'la ilgili olarak uzun süren bir mücadele yaşandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için önce Orgeneral İrfan Özaydınlı'yı önerdi. Demirel bu öneriyi kabul etmedi. Özaydın'ın kararnamesi Demirel'de beklerken Cumhurbaşkanı Korutürk de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na tayin olunan Orgeneral Namık Kemal Ersun'un kararnamesini imzalamadı. Fakat daha sonra MC'nin ve Türkeş Cuntası'nın baskılarıyla Sancar Özaydınlı'yı önermekten vazgeçti ve yerine Orgeneral Cemal Engin'i getirdi. Demirel ve Sancar'ın İzmir'de bu formül üzerinde anlaştıkları gazetelerde yazarken Korutürk de ısrarından vazgeçti ve Ersun'un kararnamesini imzaladı. Sonuç Türkeşçilerin istediği gibi olmuştu. Faşist junta Nisan 1976'daki operasyonla ordu içinde önemli bir mevziyi ele geçiriyordu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı. Ersun'un nitelikleri belliydi. 12 Mart'ın önde gelen isimlerinden olan Ersun daha sonra Türkeş'in juntasıyla beraber çalışmaya başlamıştı. Ersun MC hükümeti kurulduktan sonra yeniden yükselmeye başladı. 1976 yılının Ocak ayında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığına getirildi. Türkeş'in hedefi Ersun'u önce Kara Kuvvetleri Komutanı, sonra da Genelkurmay Başkanı yapmaktı. Ersun'un Ocak ayında Kara Kuvvetleri Komutanı olması olanaksızdı. Sırf ileride bu göreve gelmesini sağlamak için Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı diye bir makam kuruldu ve başına Ersun getirildi. Junta'nın diğer bir kazancı da Özaydınlı'yı Hava Kuvvetleri Komutanı yaptırmamış olmalarıydı. Özaydınlı'nın komutan olması halinde ordu içinde karanlık faaliyetlerini engel çıkartacağını hesap ediyorlardı. Şimdi daha rahat at oynatacaklardı. Bu ortamın oluşmasında Genelkurmay Başkanı Sancar ile Demirel'in önemli rolü oldu. Demirel, MHP'nin isteklerine boyun eğdi. Sancar da Demirel'le uzlaşarak Junta'nın isteklerini kabul etti. Türkeş Junta'sının Nisan operasyonuyla ordu içindeki ağırlığı artarken buna tepkiler de doğdu. Irkçı milliyetçilerin baskıları ve ayak oyunları ordu içindeki hoşnutsuzluğu artırdı. Aslında bunlar ordu içinde tepelere tırmanırken tabandan ve geniş kitlelerden kopuyorlardı. Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki saldırılardan sonra Nisan ayındaki cinayetleri tecritlerini doğruğa çıkardı. 8 Nisan'da tabi senatör Muzaffer Yurdakuler'in oğlu Hakan Yurdakuler komandolarca öldürüldü. Ankara'da milletvekilleri ve senatörlerin de katıldığı antifaşist gösteriler yapıldı. Komandolar o kadar tecrit olmuştu ki MC'nin destekçisi tercüman yazarları dahi biraz durmalarını ve düşünmelerini tavsiye ediyorlardı. Özetle Türkeşçiler 1976 Nisan'ına kadar sürdürdükleri saldırı ve tertipleri basamak yaparak ordu ve diğer devlet kurumlarında bir hamle yaparken halktan, parlamento ve seçimlerden giderek umudu kesiyorlardı. Nisan ve Ağustos ayları arasındaki zamanda MHP'nin generalleri etkilemek ve orduyu hakimiyete altına alma çabalarıyla geçti. 30 Ağustos'ta faşist klikle karşı güçler arasındaki şiddetli bir mücadele geçeceği anlaşılıyordu. Askeri Şura toplantısından önce açıkça MİT damgası taşıyan kışkırtmalar sahneye konuldu. Anarşi MİT otomatiğinde. Bu 4 aylık dönemin diğer bir özelliği de MC'nin Temmuz ayına kadar yeni bir devlet güvenlik mahkemesi, DGM, kanunu çıkartma gereğiydi. Anayasa Mahkemesi, DGM'lerin kuruluş yasasını iptal etmişti. DGM'lerin faaliyetine devam etmesi için MC'nin 11 Aralık'a kadar yeni bir yasa çıkarması gerekiyordu. Oysa parlamento Temmuz ayında tatile girecekti. Dolayısıyla yasanın 1 Temmuz'dan önce meclisten geçmesi şarttı. MHP yasanın meclise derhal sevkini istiyordu. 30 Ağustos Askeri Şurası ile DGM yasasının aynı zamana gelmesi çelişmeleri şiddetlendiriyor ve siyasi mücadeleyi tırmandırıyordu. Haziran ayında Gaziantep'te yaşanan bir olay, anarşinin MİT otomatiğine bağlandığının ve Türkiye'nin olağanüstü bir döneme girdiğinin ilk işaretiydi. Gaziantep'te anarşistlerin kaldığı bir ev, askeri birlikler tarafından basılmış ve silahla direnen 3 genç öldürülmüştü. Dikkat çekici olan, evin tanklarla ve bombalarla basılması ve gençlerin hunharca katledilmesiydi. Diğer bir ilginç nokta, operasyonun Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun tarafından yönetilmesiydi. Ertesi gün, MC yanlısı basın bu olayı anarşinin tırmanışının örneği ve silahlı anarşistlerin orduyla çatışması olarak yansıtıyordu. Aslında olay MIT'in bir tertibinden ibaretti ve kasıtlı olarak büyütülmüştü. Kitabımızın 3. cildinde ayrıntılı olarak anlattığımız olay şöyle tertiplenmişti. Gaziantep'te çeşitli sol görünüşlü örgütler içinde cirit atan MIT ajanı Turgut Bulut, 3 gencin kaldığı evi MIT'e bildirmişti. MIT içindeki Türk işçiler bu ihbar üzerine kamuoyunu yukarıda belirttiğimiz niyetleri doğrultusunda etkilemek amacıyla bir senaryo tertiplediler. Gençleri anarşistler ilan ederek evlerini tanklarla bastılar. Oysa ortada ne silah vardı ne de silahlı direniş. Senaryodaki tankların, bombaların ve otomatik silahlı birliklerin rolü halka gözdağı vermekti. Yurtta dehşet havası yaratılmak isteniyordu. Başroldeki Orgeneral Namık Kemal Ersun ise ABD ve işbirlikçilerini menfaatlerinin en kararlı bekçisi olduğunu ve anarşistlerin orduyla ezileceğini kanıtlamaya çalışıyordu. Ersun operasyonun başında koştururken kendisinin hasta olduğu ve 30 Ağustos'ta emeklini isteyeceği söylentilerini de yalanlama çabasındaydı. Neresinden bakılırsa bakılsın Gaziantep tertibi faşist kliğin halka ve askeri şuraya karşı bir gövde gösterisiydi. Gaziantep tertibinin uygulandığı saatlerde DGM'leri sürdürmek için hazırlanan yasa tasarısı başkanlığa verildi. Yine aynı gün Demirel'in istediği general tayinleriyle ilgili yasa da mecliste görüşmeye başlandı. Daha da ilginci, Tercüman gazetesinde yayımlanan Alman İçişleri Bakanlığı'nın raporuyla birlikte bütün MHP'li yayın organları Maocular ihtilal hazırlıyor başlıklarıyla donatıldı. Aradan 24 saat geçmeden Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı Maocuların Türkiye'yi 10 Sovyet Cumhuriyeti'ne bölmek istediklerini, seçimleri engellemeye çalıştıklarını söyledi ve esasen Maocu örgütler hakkında hazırlık soruşturması yaptıklarını, eğer DGM'ler kapatılmazsa harekete geçeceklerini açıkladı. Bu sözler son tertiplerin bir amacının DGM yasasını çıkarmak olduğunu göstermenin yanı sıra Türk işçilerin seçimleri engelleme operasyonunu da gündeme getiriyordu. Bugüne kadar MHP'nin ve devlet içindeki ortaklarının her tertibi devrimcilerin üzerine yıkılmaya çalışılmıştı. Şimdi de devrimcilerin seçimleri engellemesinden söz ediliyordu. Demek ki Türkiye bu kez MHP damgalı kontrgerillanın daha geniş çaplı bir komplosuyla karşı karşıyaydı. Devrimcilerin ve halkın seçimleri engellemekle hiçbir yararı yoktu. Meclis ve seçimler faşistlerin gerilemesini hızlandırıyordu. MHP bu yüzden erken seçime gidilmemesini ve hükümetin devam etmesini istiyordu. Onlar yeni bir seçimin kendileri için darbe olacağını düşünüyorlardı. Seçimlerin engellenmesi fikri işte bu çevrelerden kaynaklanıyordu. Bu durum askeri darbe için şartları oluşturmayı gerektiriyordu. İşte 30 Ağustos'a doğru anarşinin tırmandırılmasının nedeni buydu. Ve 30 Ağustos 1976 geldi. Mücadele yine MHP'li juntanın başarısıyla sonuçlandı. En kuvvetli çatışma Kara Kuvvetleri Komutanlığı üzerinde cereyan etmişti. MHP'ye karşı olanlar Orgeneral Namık Kemal Ersun'un emekliye ayrılmasını ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın Orgeneral Turgut Sunalp olmasını istiyorlardı. Ancak bu gerçekleşmedi. Ersun, kara kuvvetlerinin başında kaldı, Sunalp emekliye ayrıldı. 30 Ağustos tayin ve terfilerinden sonra Türk işçiler bazı yeni kilit noktalara yerleştiler. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Vecihi Akın, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Orgeneral Recai Engin, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Fethi Esener, Genelkurmay Özel Kalem Müdürü Albay Orhan Kilercioğlu. Ayrıca 12 Mart'ın ünlü isimlerinden Musa Öğün, 3. Ordu'ya bağlı 9. Kolordu Komutanlığı'na getiriliyordu. Bu isimlerin çoğunun 1976'dan önce kontrgerillaya ve Türk İş'in junta faaliyetlerine karıştıkları biliniyordu. Albay Kilercioğlu'nun adından ise önümüzdeki dönem çok bahsedilecekti. Görüldüğü gibi 30 Ağustos 1976'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı garantiye alınıyor ve Genelkurmay Başkanı'nın çevresi Türkeş Cuntası tarafından kuşatılıyordu. 30 Ağustos 1976, Cunta'nın ordu içindeki gücünün ve tırmanışının doğruğa çıktığı tarih oldu. Artık bir darbe gerçekleştirmek için ordu içinde önemli mevziler ele geçirilmişti. Bundan sonra önemli olan darbenin kamuoyunu oluşturmaktı. 1976'nın sonunda MHP'nin bütün hesapları tersine döndü. Bir yılı aşkın bir zamandır süren baskılar, suikastler ve tertipler geri tepti. Eylül ayında patlayan genel grev dalgası anarşi ve terörün sebep olduğu boğucu havayı dağıttı. MC'nin baskıları sonucu bir yıldır gerileyen işçi mücadelesi, şimdi on binlerce işçinin katıldığı genel grevle yeniden yükseliyordu. MC'nin tek tek grevleri, zorbalıkla bastırma politikasına karşı işçi sınıfının cevabı topluca greve gitmek oldu. Genel grevin temel sloganı DGM kapatılsın idi. Böylece işçi sınıfı faşist junta heveslilerine de önemli bir darbe indiriyordu. İşçiler sadece bu taleple yetinmediler. MC'nin bütün halk düşmanı politikalarını ve darbe heveslerine de önemli bir şamar indirdiler. Genel grev ve halkın mücadelesindeki canlanma 1977 başlarında meyvelerini vermeye başladı. MC hükümetinden kurtulma isteği güçlendi. Bu hükümetin başta anarşi ve terör olmak üzere Türkiye'nin sorunlarını çıkmaza sürüklemekten başka yaptığı bir iş yoktu. Komandoları bağrında barındıran bir hükümet anarşiyi nasıl önleyecekti? Tersine bu hükümet anarşinin birinci kaynağını oluşturuyordu. İçeride anarşi, dış ilişkilerinde ise teslimiyet. Türkiye günden güne zayıf düşüyordu. Öte yandan diğer süper devlet Sovyetler Birliği Türkiye ile ilişkilerini geliştiriyor. Onun uzantısı olan akımlar ise MHP'nin yarattığı terörden yararlanarak antifaşist pozlarda kitle örgütlerine sızıyordu. MC iktidarı döneminde DİSK, TÖBDER gibi birçok büyük sendika ve kitle örgütünün yönetimini Moskova yanları ele geçirmişti. Bunlar şimdi de baskı, şantaj ve tasfiye yöntemleriyle diğer kitle örgütlerini denetimleri altına almaya çalışıyorlardı. Türkiye 1977 yılına bu koşullarda girdi. MC'ye karşı halkta doğan tepkilerin yanı sıra büyük sanayicilerin, iş adamlarının ve bankaların temsilcileri de artık Demirel Türkeş'lere seslerini yükseltiyorlardı. MC'nin nefesini tükettiği ise her kararından belli oluyordu. Son olarak AP'li Milli Eğitim Bakanı Ali Naidi Erdem'in MHP'lilere tavır alması hükümet içindeki çelişmeleri keskinleştirdi. Hükümetten kurtulmanın yolu olarak ortaya atılan erken seçim formülünü artık Süleyman Demirel de benimsiyordu. Böylece CHP-AP işbirliği ile seçimlerin 5 Haziran'da yapılmasına karar verildi. Erken seçim kararı en çok Türkeş kliğini zor durumda bıraktı. Kontrgerillanın darbe girişimi. Erken seçim kararı Türkiye'deki büyük siyasi güçlerin MHP'ye karşı ilk ciddi tavır alışlarıydı. MHP'nin iktidardan düşürülmesinin, komandoların başta ordu olmak üzere devlet kurumlarından uzaklaştırılması izleyecekti. Seçimlerden sonra kurulacak MHP'siz ve MSP'siz bir hükümet bu operasyonu gerçekleştirecekti. Bunun için en iyi formül AP-CHP işbirliği ve koalisyon hükümetiydi. Devletin üst kademelerinde hazırlanan ve gittikçe taraftar kazanan plan buydu. Erken seçim kararı ile birlikte Türkeş'in ordu içindeki komplolarına darbe vuran ikinci bir uygulamada dikkati çekti. 1977 Mart'ında Genelkurmay Başkanı Sancar'ın görev süresi doluyordu. Türkeş'çi Cunta'nın planına göre bu tarihte Sancar Genelkurmay Başkan'dan uzaklaştırılacak, yerine Orgeneral Namık Kemal Ersun getirilecekti. Böylece ordu en üst makamı ile birlikte Cunta'nın denetimine geçecekti. Kontrgerilla Ocak ayından itibaren Ersun'un propagandasını yapmaya başladı. Ancak planları gerçekleşmedi. MHP'ye karşı olan güçler önceki terfi ve tayinlere göre daha inisiyatifli bir tutum alarak Ersun'a karşı çıktılar ve Semih Sancar'ın görev süresini bir yıl uzattılar. Bu olay ordu içindeki MHP'li cuntaya karşı gelişen muhalefetin başarısı ve Türkeşçilerin zirveden aşağıya yuvarlanmalarının ilk işaretiydi. Erken seçim kararı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın elde edilememesi. Kontrgerilla halktan zaten ümidi kesmişti ama şimdi devlet içinde de işler kötüye gidiyordu. Bütün siyasi güçler Türkeş'e karşıydı. Demirel'de erken seçime evet demekle eski ortağını yalnız bırakmıştı. Ya seçimlerden sonra ufukta MHP'nin devlet içindeki mevzilerini bir bir kaybedeceği görünüyordu. İşte bu, junta için yıkım olurdu. Öyleyse vakit yitirmeden harekete geçmeli, bütün güçleri, olanakları seferber ederek seçimler önlenmeliydi. Böylece kontrgerilla darbe yaparak iktidara el koyma kararı aldı. Kontrgerillanın darbeyi gerçekleştirecek güç ve olanakları nelerdi? Öncelikle ordu içinde örgütlü bir gücü vardı. Gizli örgüt, daha önce de belirttiğimiz gibi 30 Ağustos Askeri Şurası'nda birçok önemli mevkiyi ele geçirmişti. Birçok kritik karargahın Junta'nın denetiminde olduğu biliniyordu. Kontrgerilla, devletin haber alma örgütleri içinde de örgütlü bir güç oluşturmuştu. MİT'i, Genelkurmay İstihbarat Dairesi'ni ve İçişleri Bakanlığı istihbarat organlarını büyük ölçüde denetleyebiliyordu. Bu örgütlerin psikolojik savaş ve propaganda yürüten bölümleri Kontrgerilla'nın elindeydi. Kontrgerilla, özel harp dairesinde de etkindi. Bütün bunların yanı sıra MHP aracılığıyla küçümsenmeyecek bir sivil güç oluşturulmuştu. MHP, geniş kitlelerden tecrit olmakla beraber en gerici güçleri etrafına toplamayı başarmıştı. Kontrgerilla, işte bu güçlerinin azim ve enerjisine güvenerek iktidara el koyabilir ve böylece devlet aygıtından uzaklaştırılmasını önlediği gibi bütün çarka hakim olacak koşulları da yaratabilirdi. Darbe kararına temel olan anlayış buydu. 7. ayrımın sonu, sayfa 108.